Ayrım 14, sayfa 178. Rebecca konsolosluk sarayının mazgallı siperleri arasındaki gizli köşesinde oturuyordu. Muhtemelen 19. yüzyılda hiç kullanılmamış ve bir daha da asla kullanılmayacak olan koca bir antika topun arkasına sinmişti. Yün bir pelerine sarılmıştı ve ikizlerin bile onu burada bulamayacağını biliyordu. Çöl ufkuna doğru gökyüzüne baktı ve güney yıldızının konumundan gece yarısını epeyce geçmiş olduğunu anladı. Ama sanki artık bir daha hiç uyuyamayacakmış gibi geliyordu. Bir gün içinde tüm benliği altüst olmuştu. Kendini yakalanıp kafese konmuş vahşi bir kuş gibi hissediyordu. Sanki kanlar içinde, korku içinde kanatlarını kafesin tellerine çarpıyor. Yüreği yerinden fırlayacakmış gibi atarak kafesin dibine düşüyor ve umutsuzca bir kaçış çabasıyla kendini tekrar tekrar kafesin parmaklıklarına çarpıyordu. Kendisine olanları anlayamıyordu. Neden böyle hissediyordu? Hiç anlamı yoktu ki. Zihni yine sabaha döndü. İkizler yıkanıp giyinince haftalık ev denetimini yapmaya başlamıştı. Mavi konuk dairesine girer girmez de dört direkli karyoladaki yabancı vücudu fark etmişti. Hizmetkarlar herhangi bir konuktan söz etmemişlerdi ve kuşatma altındaki hartum normal konukların geleceği son yerdi. Bunu bilerek hemen odadan çıkması ve herkesi alarma geçirmesi gerekirdi. Neden yatağa yaklaştığını asla bilemeyecekti. Yataktaki figürün üstündeki çarşafı çeker çekmez birdenbire avına saldıran bir leopar gibi üstüne atlamıştı. Sonra da kendini elinde hançer olan çıplak bir adamın altında yerde yatarken bulmuştu. O korkunç anı hatırlayınca başını öne eğip elleriyle yüzünü kapadı. Çıplak erkek vücudunu ilk kez görmüyordu. 16 yaşına bastığında ailesi Rebecca'yı Avrupa'nın başkentlerinde bir tura çıkarmıştı. Annesiyle birlikte Michelangelo'nun David heykelini görmeye gitmişlerdi. Heykelin olağanüstü güzelliği karşısında çarpılmıştı ama soğuk beyaz mermer onda sıkıntı verici duygular uyandırmamıştı. Hatta hiç utanç duymadan annesiyle bu konuyu tartışabilmişti. Annesi genellikle özgür biri olarak tanımlardı kendisini. O zamandan Rebecca bunun sadece kendi dairesinde Türk sigaraları içmek ve insan anatomisiyle fonksiyonlarından rahatça söz etmek olduğunu düşünürdü. Onun intiharından sonra bu kelimenin daha derin bir önemi olduğunu kavramıştı. Kahire'deki cenaze töreninde bazı yaşlı kadınların kafa kafaya verip fısıldaştıklarını görmüş ve içlerinden birinin arsızca Sarah Benbrook'un kocasına kahvaltı hazırlayacağı yerde boynuz taktırdığını söylediğine kulak misafiri olmuştu. Rebecca annesinin asla kahvaltı hazırlamadığını bilirdi. Yine de babasının sözlüğünden boynuz taktırmanın anlamına bakmıştı. Gerçek anlamını bulması biraz vakit almış ama bulunca annesi gibi özgür olmak istemediğine karar vermişti. Hayatı boyunca tek bir adama sadık kalacaktı. Rebecca erkek bedenini daha sonra geçen sene görmüştü. David onu ve ikizleri alıp resmi bir ziyaret için gittiği Victoria Nili gezisine götürmüştü. Nehir kıyılarında yaşayan Shilluk ve Dinka kabilelerinin erkekleri giyinme diye bir şey bilmiyorlardı. Babaları bunun onlar için sadece doğal bir adet ve gelenek olduğunu söyleyince ilk şoku atlatmışlar ve bir daha da bu konuyu düşünmemişlerdi. O andan itibaren o koca karanlık uzantı, Rebecca'ya resimlerini gördüğü Yeni Gine yerlilerinin delinmiş dudakları ve burun delikleri gibi çirkin bir süs olarak görünmüştü. Fakat sabah Penrod Ballantyne üstüne abandığında Rebecca'yı perişan eden bir etkisi olmuştu. Bu kez ilgisiz kalmak ve hatta acımak yerine daha önce varlığını dahi bilmediği garip duygular uyanmıştı içinde. Şimdi karanlığın içinde kafasını örten pelerine ve yüzünü iki eliyle kapamış olmasına rağmen yüzünün ateş gibi yandığını hissediyordu. Onu bir daha hiç düşünmeyeceğim diye kendi kendine söz verdi. Gördüğü şeyi ancak o diye anabiliyordu. Asla, asla. Ama kararını ikinci tekrarda çiğnediğini fark etti ve kendini tüm dikkatini ona vermiş olarak buldu. Uzun zaman önce yaptıkları o Avrupa seyahatinden sonra Rebecca annesinin konuyu kendi arkadaşlarıyla tartıştığını duymuştu. Çıplak kadın heykellerinin güzel, erkek heykellerinin ise çirkin olduğuna karar vermişlerdi. Tabii Michelangelo'nun David'i hariç. Çirkin ya da iğrenç değildi diye hayalinde annesine karşı çıktı Rebecca. O sadece Ama ne olduğuna tam karar veremiyordu. Tek bildiği rahatsız edici, merak uyandırıcı ve sıkıntı verici olduğuydu. Sonradan Ryder Courtney ile yaşadığı şey de anlam veremediği bir biçimde sabahki olaya bağlıydı. Geçen aylar içinde Rebecca ile Ryder sonunda arkadaş olmuşlardı. Rebecca onun güçlü, zeki ve eğlenceli biri olduğunu anlamıştı. Bitmek bilmez bir hikaye dağarcığı vardı ve Safran'ın da sıkça belirttiği gibi hoş kokuyor, hoş görünüyordu. Rebecca Ryder'ın arkadaşlığını, kenti ölüm, felaket ve açlığın kuşattığı bu günlerde son derece rahatlatıcı ve güven verici bulmaya başlamıştı. Babasının da gözlemlediği gibi Ryder becerikli bir adamdı. Giderek büyüyen bir iş kurmuş ve dünya yıkılmaya başlamış gibi görünse de işini koruyup sürdürmeyi başarmıştı. Kendi adamlarına ve dostlarına sahip çıkıyordu. Onlara yeşil kek yapmayı öğretmiş ve birkaç saatliğine de olsa Rebecca'yı eğlendirmeyi, ona korkularını unutturmayı becerebilmişti. Rebecca onun yanında kendini emniyette hissediyordu. Elbette birkaç kez fiziksel teması da olmuştu. Konuşurken koluna hafifçe dokunmak veya yan yana yürürken ellerinin birbirine değmesi gibi şeylerdi bunlar. Ama genç kız hep kendini çekmişti. Annesi onu erkekler hakkında sık sık uyarırdı. Tek istedikleri sana tecavüz etmektir derdi. Seni kirletip bırakırlar ve bir daha asla koca bulamazsın. Bu zaten yeterince kötüydü. Ama tecavüz aynı zamanda acı verici bir şeydi. Ve annesinin deneyimine göre daha da kötüsü çocuk doğurmak zorunda kalmaktı. Ve tam o sabah mavi odada o korkunç tecrübeyi yaşadıktan sonra tüm duyguları karma karışıkken tek başına Ryder'ın özel bölümüne gitmişti. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. En azından ikizlerden birini alırdı yanına. Fakat bu sabah kafası karışmıştı. Yüzbaşı Penrod Ballantyne hakkındaki garip ve karmaşık duyguları yüzünden kendini suçlu hissetmişti. Annesinden kötü bir miras devraldığı düşüncesiyle dehşete düşmüştü. Rahatlatılmaya ihtiyacı vardı. Her zamanki gibi Ryder onu görünce sevinmiş ve Batchet'e değerli kahvesinden yapmasını emretmişti. Bir süre sohbet etmişler, önce ikizlerden ve kuşatma başladığından beri kesintiye uğramış olan derslerinden konuşmuşlardı. Sonra birdenbire ve kendisinin bile hiç beklemediği bir şekilde Rebecca kalbi kırılmış gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Ryder şaşkınlıkla baka kalmıştı. Genç kızın sulu göz ya da mızmız biri olmadığını biliyordu. Sonra Rebecca onun kendisine sıkıca sarıldığını hissetmişti. ''Ne oldu sana? Seni hiç böyle görmemiştim. Her zaman tanıdığım en cesur kız oldun.'' Rebecca onun kollarına kendini ne kadar iyi hissettiğini fark edince şaşırmıştı. ''Özür dilerim.'' diye fısıldadı ama uzaklaşmak için bir çaba harcamadı. ''Çok aptalca davranıyorum.'' ''Sen aptal değilsin, anlıyorum.'' Bunları söylerken Ryder'ın sesi korkmuş bir hayvanı ya da incinmiş bir çocuğu avutur gibi derin, yumuşak bir tondaydı. Hepimize çok geliyor artık bu kadarı ama yakında bitecek. Kurtarma birliği Noel'den önce burada olacak, bak görürsün. Rebecca başını sallamıştı. Ona ne savaş, ne kuşatma, ne dervişler, ne de kaçık Mehdi yüzünden olmadığını söylemek istiyordu. Fakat Ryder saçını okşadı ve o da başını onun göğsüne gömdü. Onun sıcak, güçlü ve yoğun bir şekilde erkeksi kokan göğsüne. ''Ryder'' diye fısıldadı ve hissettiklerini anlatmak için yüzünü kaldırıp ona baktı. ''Sevgili, sevgili Ryder.'' Ama tek kelime daha edemeden erkeğin dudakları ağzını örtmüştü. O kadar şaşırmıştı ki kıpırdayamadı bile. Aklı başına geldiğinde de kıpırdamak istemediğini fark etti. Bu yeni ve farklı bir şeydi ve bir an için daha da tadını çıkarmaya karar vermişti. Bir an, birkaç dakikaya dönüşü ve sonunda itiraz etmek için ağzını açtığında imkansız bir şey oldu. Ryder'ın dili dudaklarının arasından süzüldü ve itirazı ağzının içinde boğuldu. Bunun yarattığı duygu o kadar baş döndürücüydü ki dizlerinin bağı çözülür gibi oldu ve düşmemek için adama tutundu. Erkeğin sert adaleleri tüm vücudunu eziyor ve itiraz etmek için çıkardığı sesler meme arayan yeni doğmuş kedi yavrularının çıkardığı seslere benziyordu. Sonra hayretler içinde bedenlerinin alt kısmında sanki bağımsız bir canlıymış gibi aniden ortaya çıkan garip bir sertlik oluştuğunu fark etti. Ödü patlamıştı ama güçsüzdü, kaçma arzusu buhar olup uçmuştu. Tam o anda duyduğu tiz çığlık üzerine birden durum değişti ve kendini özgür buldu. ''Onu öpüyor, Becky Ryder dudağından öpüyor.'' O anı düşününce karanlığın içinde o büyük topun altında kendi kendine yüksek sesle Artık Safi bile nefret ediyor benden. Ben de kendimden nefret ediyorum. Her şey berbat oldu ve ölmek istiyorum diye söylendi. Karanlıktan bir ses yanıt verene kadar yüksek sesle konuştuğunu fark etmemişti. Demek buradasın Al Cemal. Bu isim güzel yüzlü anlamına geliyordu. Nazira, beni çok iyi tanıyorsun diye mırıldandı Rebecca tombul, aşina, gölge ortaya çıkarken. Evet, seni çok iyi tanıyorum ve seni tanıdığım için de çok memnunum. Nazira da topun altına oturup genç kıza sarıldı. Ne zaman yatağında göremesem seni burada bulacağımı bilirim. Rebecca başını Nazira'nın omzuna dayayıp içini çekti. Nazira, kuş tüyü yatak gibi yumuşaktı ve gül yağı kokuyordu. Rebecca'yı hafifçe sallamaya başladı. Bir süre sonra, hala ölmek istiyor musun diye sordu. Beni duyduğunu bilmiyordum dedi Rebecca hazin bir tavırla. Hayır, ölmek istemiyorum, en azından şimdilik. Ama hayat bazen çok güç değil mi Nazira? Hayat güzeldir, zor olan çoğu zaman erkeklerdir dedi Nazira. Baçit ve Yakup mu diye kışkırttı onu Rebecca. Nazira'nın hayranları aile için bir sır değildi. Neden birini seçmiyorsun Nazira? Sen neden bir seçim yapmıyorsun Al Cemal? Ne demek istediğini anlamadım. Rebecca pelerinini açtı ve Nazira'ya baktı. Yıldızların ışığında gözleri kocaman açılmış ve koyulaşmıştı. Sanırım anladın. Neden tam o yakışıklı yüzbaşının Hartum'a döndüğü gün kendini emniyete almak için doğruca Al-Sakavi'ye koştun ve onun sadece eski bir dost olarak görmediğini anlayınca da ölmek istediğine karar verdin? Rebecca yeniden yüzünü örttü. Nazira her şeyi biliyordu ve geri kalanını da herhalde tahmin ediyordu. Birkaç kelimeyle kafasındaki karışıklığı kavramasına yardım etmişti. Nazira onu sallamaya devam etti. Yeni sözlerle eski bir ninni pınıldanıyordu bir yandan. Hangisi olacak? Nasıl seçeceksin? Kimi seçeceksin? İşi çocukça bir oyuna çeviriyorsun Nazira. Sert bir tavırla konuşmaya çalışmıştı. Ah, öyledir zaten. Hayat sadece çocukça bir oyundur. Ama çocuk oyunları tıpkı yetişkinlerinkiler gibi genellikle acı gözyaşlarıyla biter. Zavallı küçük Safi gibi dedi Rebecca. Benden nefret ettiğini söyledi ve benimle konuşmayacak. Aşkını ondan çaldığını sanıyor. Kıskanç bir çocuk o. Daha çok küçük. Hayır, yakında bir kadın olacak ve en azından ne istediğini biliyor. Nazira gergin bir şekilde gülümsedi. Tanıdığım daha yaşlı kadınlara benzemiyor. 12 şilin, bir subay ve centilmen sözü. Bu tanım tartışılabilir diye homurdandı Ryder. Yanınıza silah almadınız mı? Aldım. Ryder ağır demir ağacı sopayı gösterdi. Ben kılıç ya da tabanca gibi bir silah demek istemiştim. Penrod beline takılı tabancasını ve silahını gösterdi. Karanlıkta dostla düşmanı ayırt etmek zordur. Ben bir sopa ya da yumrukla kafa kırmayı tercih ederim. Geri dönülmez bir şey yapmak istemem. İki adam omuz omuza kentin yerli bölgesindeki kirli sokaklarda yürüyordu. İkisi de koyu renk giyinmişti. Güneş batalı bir saat bile olmamıştı ama karanlık iyice çökmüştü. Anca önlerini görecek kadar ışık vardı. Baçit kentin en tehlikeli bölgesinde adı iyice kötüye çıkmış genel evlerden biri olan Fil Dişi Kulesi'nin yanında onları bekliyordu. Dikkatlerini çekmek için hafifçe ıslık çaldı ve sonra başıyla derviş toplarıyla harap olmuş yıkıntılara çağırdı. Üçü molozların arasında oturacak birer yer buldular. Penrod'un prosudan ateşi birbirlerinin yüzünü görmelerini sağlayacak kadar ışık veriyordu. ''Asmat gelmedi mi daha?'' diye Arapça sordu Ryder. ''Geldi'' dedi Baçit. Bir saat kadar önce güneş batarken geldi. Kim o? Penrod sormuştu. Bu işin sorumlusu mu? Daha emin olamadım. Baçit adamlarının ona Asvat dediğini duymuş ama herif yüzünü gizlemek için maske takıyor. Yine de bazı kuşkularım var. Bu gece bitmeden kesin olarak öğreneceğiz. Ryder Baçit'e döndü. Ne kadar adamı var yanında? Ben 26 kişi saydım. Bunların 6 tanesi silahlı muhafızlar. Gece geç vakit çalışacaklar. Hep öyle yapıyorlar. Çok darı var ve çuvallar ağır olduğu için taşımak zor. Asmat onları yaklaşık 12'şer kişilik iki gruba ayırıyor. Sokağa çıkma yasağı başlayıp her yer boşalınca çuvalları kentin başka bölgelerindeki müşterilerine taşıyorlar. Asmat'ın silahlı adamlarından ikisi o gecenin parolasını biliyor ve yolda devriye olmadığından emin olmak için her biri bir grupla birlikte gidiyor. Diğer ikisi de takip edilmediklerinden emin olmak için arkalarından gidiyor. Asmat tabakhanede bekliyor. Sokağa çıkma riskini göze alamıyor gibi. Her gece Asmat kaç çuval dağıtıyor diye Ryder sordu. Yaklaşık 120 çuval. Yani şimdiye kadar birkaç bin çuval satmış olmalı diye hesapladı Ryder. Muhtemelen deposunda 3000'e yakın kalmıştır. Bir çuvalı kaçtan verdiğini biliyor musun? Önce 5 dama sonra 10 mısır lirasına yükseltti. Sadece altın kabul ediyor, kağıt para almıyor dedi Bachit. Ryder kafasını salladı. Çinli Gordon bir kez daha pazarlıkta galip geliyor. Raiç 10 mısır lirası. O bana ödül olarak 12 şilin veriyor. Yarın senin için ağlarım diye söz verdi Penrod. Asfalt çalıntı tağılı nerede depoluyor? Bu yılın sonunda diye açıkladı Bachit. Terk edilmiş bir tabakhaneyi kullanıyor. Binayı gözlemesi için kimi bıraktın diye Penrod sordu bu kez. Sizin adamınız Yakub'u, o Jalin. Tüm kabileler içinde en tehlikelisi. Yılanlar bile sürünerek kaçar ondan. Yakub'a hiç güvenmem. Onur duygusu yoktur. Özellikle de kadınlar söz konusuysa dedi Bachit acı bir sesle. Yakup ile ikisinin Dul Nazira konusunda rakip oldukları herkesçe biliniyordu. Ama kavgada iyidir öyle değil mi diye Yakup'u savundu Penrod. Bachit omuz silkti. Evet eğer arkanızı ona dönmezseniz kanal tarafında tabakhanenin arkasında bekliyor. Benim adamlarım da fil dişi kulesinin bahçesinde saklanıyor. Evin sahibesi iyi dostumdur. Olmalı diye mırıldandı Ryder kuru bir sesle. En iyi müşterilerinden birisin. Bachit bu sözleri duymazdan geldi. Beklemek için burayı seçtim. Çünkü şu pencerelerden sokağı görebileceğiz. Başıyla camsız pencereleri gösterdi. Camlar top atışları sırasında kırılmış, çerçevelerde odun niyetine yakılmak üzere çalınmıştı. Tabakhaneye gitmenin tek yolu buradan geçmek. Güzel dedi Ryder. En iyi adamlarından ikisi çeteleri takip etmeli. Onunla iş yapan tüm tüccarların adını bilmek istiyorum. O isimleri öğrenir öğrenmez Asfat Efendi'yi tabakhanede basacağız. Tam o sırada hafif ayak sesleri duydular. Bachit hemen arka taraftaki gülle deliklerinden birine fırladı. Ryder'ın emirlerini yerine getirmek üzere. Penrod prosunu söndürdü ve izmariti mendiline sarıp Ryder'ın yanına pencere boşluğuna gitti. Gölgelerin arasında kaldıkları için sokaktan fark edilmelerine imkan yoktu. Karanlıkla sinsice yürüyen bir grup insan geçti camın önünden. İki muhafız baştaydı. Haki Mısır üniforması ve saksı biçimi fes giymişlerdi. Arkalarından ağır darı çuvalları altında iki büklüm olmuş taşıyıcılar gidiyordu. Silahlı öteki iki adam da biraz geriden takip etmekteydi. Gözden kaybolduklarında Penrod, neden garnizondan asker getirmemi istemediğinizi ve sadece sizin Arapları kullanmakta ısrar ettiğinizi anlıyorum dedi. Gordon'un Mısırlıları boğazlarına kadar bu işe batmışlar. Daha da fazla diye doğruladı Ryder. Kısa bir süre sonra eli boş hamallarla muhafızlarının alelacele tabakhaneye gitmek üzere sokağa girdiklerini gördüler. Bachit de lambadan çıkan cin gibi yeniden ortaya çıkmıştı. Ali Muhammed Acrani, hastanenin yanındaki evin sahibi, ilk parti 24 çuvalın hepsini aldı diye rapor verdi. Camın önünden sonraki partinin geçmesini beklediler. Gece yarısını geçerken ağır yükleriyle 6. seferi yapmak üzere sokağa dalmışlardı. Bu son teslimat olacak dedi Bachit Ryder'a. Tanrı'ya şükür nihayet tavukları yutan çakalı yakalama zamanı geldi. Tanrı'ya şükür diye yineledi Ryder. Yıkık binanın arkasından süzüldüklerinde Bachit'in adamları arka duvarın gölgesine sinmiş bekliyordu. Ellerinde palalar ve mızraklar vardı. Hiçbirinde ateşli silah bulunmuyordu. Ryder iki yandaki karanlık binaların diplerinden adamları sessizce ilerletti. Yıldızlı çöl semalarının önünde tabakhanenin silüeti belirmişti. Üç katlı karanlık ve terk edilmiş bir binaydı. Sokakta ondan sonra başka bina bulunmuyordu. Pekala Yüzbaşı Ballantyne, sanırım gidip adamınız Yakup'u bulmamızın zamanı geldi. Yıkık binada beklerken son ayrıntıları da konuştukları için bir duraklama ya da yanlış anlaşma yaşamadılar. Karar alma ve emirleri verme işini Ryder'a bırakmak konusunda anlaşmışlardı. Yine de Yakup Penrod'un adamıydı ve emirleri sadece ondan alırdı. Penrod onay anlamında Ryder'ın omuzuna dokundu ve çabucak tabakhanenin bahçe duvarına doğru ilerledi. Kapı kapalı ve kilitliydi ama Penrod kılıcını kınına sokup duvarda tutunacak bir yer bulduktan sonra kendini kolayca yukarı çekti ve bacaklarını öteki tarafa atıp gözden kayboldu. Ryder ona birkaç dakika tanıdıktan sonra Bachit ile öteki adamları yüksek kapıya yöneltti. Binanın planını biliyordu. Kuşatmadan önce Ekvator'dan getirdiği tüm derileri işlesin diye bu fabrikanın sahibi olan yaşlı Alman'a yollardı. Sepici ilk isyanlarla birlikte Hartum'dan kaçmıştı. Ryder kapının yükleme boşaltmanın yapıldığı avluya açıldığını biliyordu. Kapıyı zorladı ama içeriden kilitliydi. Boyaları dökülmüş, çatlamış ahşap bir kapıydı. Bıçağını çıkardı, keskin alet tahtaya, peynire saplanır gibi girmişti. Çürükmüş diye omurdandı. Sonra bıçağını kapıyla pervaz arasına sokup kilidin diline doğru itti. Sonra birkaç adım geri çekilip hız alarak kapıya sağ ayağıyla bir tekme indirdi. Kilidi tutan vidalar çürük tahtadan kurtulunca kapı açılmıştı. ''Çabuk beni takip edin.'' Avlunun öteki tarafında eskiden tabaklanacak postları bırakıp işlenmiş olarak aldığı bir yükleme platformu vardı. Platformun yanında kırık dökük bir vagon duruyordu. Her tarafa yarı işlenmiş deriler saçılmıştı. Lamba ışığında zemin kat pencereleri ve onların ardında da depoya giden ana kapının kanatları görülmekteydi. Ryder yükleme platformunun basamaklarına atıldı. Ana kapıyı geçerken ortalıktaki sıçanlar deliklerine kaçışmışlardı. Dinlemek için durdu ve ahşap doğramalı iç pencerelerden gelen mırıltılar duydu. Hafifçe kapıyı abanınca kapı 1-2 santim aralandı ve içeriye göz gezdirdi. Sırtı Ryder'a dönük duran bir adam hafifçe öne eğilmişti. Kıpti papazlarının giydiği türden uzun koyu renk bir cübbe giymiş, cübbenin kukuletasını da başına geçirmişti. Kapı açılınca birden döndü ve şaşkınlık okunan gözleri Ryder'ın killerle buluştu. ''Ah efendi Asvat'' diyen Ryder adamı selamlayıp demir ağacı sopasını kaldırdı. ''Acaba satılıklarınız var mı?'' Geniş omuzlarının tüm gücüyle sopasını kukuletalı kafaya doğru savurdu. İnecek darbe papazın kafasını kırabilirdi. Ama sopa önce Ryder'ın başının üstündeki kapı pervazına çarpmış ve bileğinin uyuşmasına yol açmıştı. Bu yüzden sopa elinden fırladı ve adamın omzuna çarpıp uluyarak geri zıplamasına neden oldu. ''Silahlara, silahlarınıza, düşman burada!'' Papaz deponun açık kapısından kaçarken bir yandan da bağırıyordu. Ryder duvarın dibine yuvarlanan sopasını almak için birkaç saniye harcadı. Doğrulduğunda koca ambara bakındı. Ambar çatı kirişlerinin hemen altındaki kancalara asılı 10-15 kadar petrol lambasıyla aydınlatılmıştı. Loş ışıkta Bachit'in düşman gücünü hafife almış olduğunu gördü. En az 20 adam daha vardı ortalıkta. Bazıları sarıklarıyla peştemalları dışında giysisi olmayan kölelerdi. Fakat ötekiler, Mısır garnizonu askerlerinin giydiği haki üniformalardan giymiş, kırmızı fezlerden takmışlardı. Hepsi de papazın çağrısı üzerine donup kalmış gibiydi. Köleler ambarın ortasına dağ gibi çuval yığıyordu ve ortalığı durmuş darının unsu kokusuyla eskiden kalma hamderi ve tanen kokusunun karışımı olan bir koku sarmıştı. Kölelerin başında bir Mısır teğmeni ile 3 rütbesiz er bulunuyordu. Olup biteni kavramaları birkaç saniye sürdü. Dona kalmış vaziyette Ryder'ın sopasını savurarak kendilerine doğru gelişini izlediler. Sonra savaş naraları atarak Bachit ve Arapları ana kapıdan içeri hücum ettiler. Mısırlı rütbesiz askerler kendilerine gelmiş ve duvara dayalı tüfeklerine hamle etmişlerdi. Teğmenleri de belindeki tabancayı kılıfından çıkarıp Bachit'li adamları kılıç ve mızraklarla saldırmadan önce bir el ateş etti. Depo bir anda savaş alanına dönmüştü. Kölelerden biri kendini Ryder'ın ayaklarına attı ve merhamet dileyerek paçasına sarıldı. Ryder sabırsızlıkla bacağını savurup adamdan kurtulmaya çalıştı ama adam meyve ağacına tırmanmış maymun gibi sıkıca yapışmıştı paçasına. Uzun ambarın öteki ucuna ulaşan Asvat kaçıyordu. Cübbesinin eteklerini ardında sürüyerek yerde dağınık vaziyette duran darı çuvallarının üstünden atladı ve ambarın asma katına çıkan dik merdivene adım attı. Tırmanırken uçuşan cübbesi ayaklarına dolanıyordu. Buna rağmen hızla çıktı. Bir yandan da adamlarını cesaretlendirmek ve harekete geçirmek için bağırıyordu. ''Öldürün onları! Hiçbirini sağ bırakmayın! Hepsini temizleyin!'' Ryder sonunda bacağına yapışan adama sopasıyla vurdu ve elleri çözülen adam yere yığıldı. Ryder adamın üstünden atlayıp merdivene koştu. Sopayı beline, kemerinin arasına kıstırıp hızla tırmanmaya başladı. Papazla arasındaki mesafeyi kapatıyordu. Papazın cübbesinin altından cilalı binici çizmeleriyle mahmuzları ve haki binici pantolonu giymiş bacakları görünüyordu. Papaz asma balkona ulaştı ve nefes almak için korkuluğa tutunup bir an aşağı baktı. Ryder'ın hemen ardında olduğunu görünce korkudan çatallaşan sesiyle ''Durdurun şunu, köpek gibi vurun!'' diye bağırmaya başlamıştı. Fakat adamları kendi dertleriyle boğuşuyordu ve onu duyacak halde değillerdi. Cübbesinin eteklerini toplayıp belindeki silaha ulaşabilmek için debelendi ama yapamadı. Artık Ryder neredeyse ensesine binmek üzereydi ve Asvat uğraşmaktan vazgeçti. Onun yerine korkuluğa asılı petrol lambalarından birini kaptı. ''Dur, Allah adına uyarıyorum seni, yoksa diri diri yakarım.'' O arada cübbenin kukuletası düşmüş ve altındaki Mısır üniforması ve omuz apoletlerindeki binbaşı rütbe işaretleri ortaya çıkmıştı. Adamın koyu renk dalgalı saçları sürdüğü pomat yüzünden parlıyordu. Ryder keskin bir kolonya kokusu almıştı. Binbaşı Al Farouk ne hoş bir sürpriz dedi neşeyle. Al Farouk ise çıldırmış gibiydi. Seni uyarmıştım diye haykırdı ve iki eliyle tuttuğu lambayı basamaklara abanan Ryder'a fırlattı. Petrol lambası omzunun yanından uçarken yanan petrol yüzünden bir meteor gibi kuyruklu bir iz bırakıyordu havada. Demir merdivenin dibine çarptı ve patladı. Alevler en yakındaki darı çuvallarına sıçramıştı. Kuru çuvalı saran mavi alevler hızla parladı ve çuval çıra gibi yanmaya başladı. ''Yaklaşma!'' diye bağırdı Al Farouk. ''Seni uyarıyorum, sakın!'' Başka bir lambayı daha kancasından almıştı. Ama Ryder hazırlıklıydı ve belindeki sopayı çekmişti. Binbaşı yine tüm gücüyle fırlattı lambayı. Bu kez lamba Ryder'ın yüzünü sıyırarak geçmişti. Ryder gelişini izlemiş ve son anda sopasıyla yana savurmuştu. Lamba ambarın zeminine düşüp başka bir darı çuvalını tutuşturdu. Yanan çuvaldan yere tahıllar saçılıyordu. Al Farouk dönüp kaçmaya başladı ama Ryder ardından atıldı ve son anda ayak bileğinden yakaladı. Binbaşı bileğini kurtarmak için tekmeler atıyordu. Ama Ryder bırakmadı ve adamı kolayca asma balkonun kenarına çekti. Al Farouk korkuluklara yapışmış mezbahaya götürülen bir domuz gibi ciyak ciyak bağırıyordu. Tam o anda aşağıdan ateşlenen bir tabancanın mermisi Ryder'ın omuzunu sıyırıp geçti ve gözlerinin hizasının 15 santim ötesinde çelik merdivene çarptı. Çelikte parlak bir kurşun izi bırakmıştı. Sıyıran kurşunun acısı ve yarattığı şaşkınlıkla Ryder'ın Al Farouk'un bileğini tutan eli gevşedi. Al Farouk bunu hissedince geriye doğru bir tekme savurdu. Mahmuzu Ryder'ın şakağına çarpmış ve dengesini kaybetmesine yol açmıştı. Ryder mecburen adamın bacağını bırakıp merdivene tutunmak zorunda kaldı. Al Farouk asma balkonda koşmaya başlamıştı. Aşağıdan gelen bir kurşun daha Ryder'ın başının yanından vınlayarak geçti ve duvarın üst kısmına çarpıp alçı ve çimento tozlarının saçılmasına neden oldu. Tam zamanında aşağı bakan Ryder son teslimata eşlik eden Mısırlı muhafızların koşarak depoya döndüklerini gördü. Mutlaka alevleri görmüş ve silah seslerini duymuş olmalılardı. Süngülerini ve kılıçlarını çekip Bachit'in adamlarına saldırmışlardı. Ryder'ı ateş eden karabinasını tekrar doldurmuş ve devrik bir fıçının ardına sinerek yeniden nişan almıştı. Ryder hiçbir şey yapmadan namluda beliren alevi ve barutun çıkardığı dumanı izledi. Yine başının birkaç santim ötesinde çelik basamağa çarpan merminin sesini duydu. Bu mermi harekete geçmesine neden oldu ve balkona fırlayıp Al Farouk'un peşine düştü. Mısırlı asma balkonun sonundaki alçak kapıdan geçerek gözden kaybolmuştu. Ryder aşağıdaki adamdan bir kurşun daha gelmesini bekleyerek oraya doğru koştu ama aşağı bir göz atınca adamın kayığın dibinde yatan bir balık gibi yere uzanmış olduğunu gördü. Bachit bir ayağı adamın gırtlağına dayalı olarak tepesine dikilmiş, göğsüne saplı mızrağı geri çekmeye çalışıyordu. Tam o sırada düşmanlardan biri Bachit'e saldırdı. Bachit son bir gayretle mızrağı kurtardı ve yeni saldırgana doğru kaldırdı.